Ayrım 8. Sayfa 83. 11. Şems-i Tebrizi'nin karısının adı da Kimya'ydı. Su kanı yıkadı, parmağımı temizledi. Yüzüğü çıkardım, lavabonun üzerine bırakıp parmağımdaki yara izini bulmaya çalıştım. Yoktu. Ne bir kesik, ne de bir çizik. Bakışlarım yüzüğü bıraktığım yere kaydı. Lavabonun beyaz mermer zemini ağır ağır kızıla boyanıyordu. Bu da neydi böyle? Dikkatli bakınca anladım. Kanayan parmağım değil, yüzüğün taşıydı. Kırmızı damlacıklar yüzüğün taşından usulca mermere yayılıyordu. Ucuz bir yüzüğün eriyen boyası diye düşündüm. Ama akan sıvının rengi kana ne kadar da benziyordu. Ürpermekten kendimi alamadım. Ürpermek mi? Adamların istedikleri de buydu zaten. Korkmam, ürkmem, paniklemem, aklımı kaçırmam. Onlara bu fırsatı vermeyecektim. Cesaretimi toplayıp parmağımın ucuyla kırmızı sıvıya dokundum. Gerçek kan gibiydi. Ilıktı, yoğundu. Bunu yapmayı nasıl becermişlerdi acaba? Dün gece o kabusları görmemi nasıl sağladılarsa öyle. Bir an kuşkuya kapıldım. Bütün bunları yapabilirler miydi? Yoksa yanılıyor muydum? Zaman zaman olduğu gibi yine paranoyak bir histeriye mi kapılmıştım? Hayır, paranoyaya kapıldım filan yoktu. Bütün bu olanlar başka türlü açıklanamazdı. Ortalıkta 3 milyon poundluk bir para vardı. Adamlar bu parayı almak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlardı. İyi de bu yüzüğü ben ne zaman takmıştım parmağıma? Sabah yapmadığıma emindim. Belki gece takmışımdır. Çantamda bulduktan sonra uyumaya karar vermeden önce. Hayır, ben yüzük filan takmadım. Öyleyse? Tabii ya, yüzüğü de onlar geçirdi parmağıma. Ben uyuduktan sonra. Odama girmişler, çıplak yatarken belki beni izlemişlerdi. Kan beynime sıçradı. Alçaklar diye söylendim. Namussuz alçaklar. Anında yanıt geldi dışarıdan. Miss Karen, Miss Karen iyi misiniz? Menandı. Sesi kaygılıydı. Ne dediğimi anlamamışlardı demek. Olsun, şimdi anlayacaklardı. Dışarı çıkıp ikisinin de yakasına yapışmak, onları tokatlamak istedim. Ama aynada çakmak çakmak yanan gözlerime bakınca durdum. Onlara hakaret etsem, yüzlerine tükürsem ne olacaktı? Bu kadın çılgın, gece gördüğü rüyalardan bizi sorumlu tutuyor, yazdığı raporu kabul etmiyoruz diyeceklerdi. Üstelik iş yargıya dökülürse kesinlikle biz haksız çıkaracaktık. Alçaklar diye söylendim ama bu kez sesimi kısmayı başarmıştım. Miss Karen, iyi misiniz? Yine menandı. Sesi sahici bir endişe taşıyordu. İyiyim diye seslendim öfkemi yenerek. İyiyim, şimdi çıkıyorum. Simon haklıydı. Uyanık olmalıydım. Karşımızdakiler son derece kurnaz ve cüretkar adamlardı. Cüretkarlıklarının sınırını nereye kadar uzanırdı bilmiyorum ama benim onlardan daha akıllıca davranmam gerektiği kesindi. Duygularımı, düşüncelerimi asla belli etmemeliydim. Daha önemlisi soğukkanlılığımı hiçbir zaman yitirmemeliydim. Neyle karşılaşırsam karşılaşayım, ne pahasına olursa olsun sakin olmalıydım. Ama nasıl yapacaktım bunu? Daha şimdiden ellerim titremeye başlamış, öfkemin esiri olmuştum. Sinirden kızarmış yüzüme baktım. Kağıt mendilleri deste yapıp musluğun altına tuttum. Islak mendilleri alev alev yanan şakaklarımda gezdirdim. Soğuk su iyi gelmişti. Gömleğimdeki lekeleri temizlemeye çalışırken aynadaki Karen'a baktım. Sahi, ne diyeceğim ben bu adamlara diye sordum. En iyisi gerçeği anlatmak dedi aynadaki gergin kadın. Haklıydı. En iyisi olanları hiçbir şey eklemeden çıkarmadan olduğu gibi anlatmaktı. Bir meczubun hediye ettiği ucuz bir yüzüğün taşının boyası akmış, ellerimi giysilerimi batırmıştı. İşte hikaye buydu. Babamı araştırdıkları için Ziya'ya kızmaya falan da gerek yoktu. Hatta neler öğrendiklerini bilmek yararlı bile olabilirdi. Böylece kurdukları komplonun boyutlarını daha iyi kavrayabilirdim. Verdiğim bu kararla toparlandım, ellerimi kuruladım, bakışlarım yine yüzüğe kaydı. Artık kanamıyordu. Güvenemedim. Yüzüğü kağıt havluya sararak lavabodan çıktım. Odaya girdiğimde Menan ayakta dikiliyordu. Ziya dirseklerini siyah cama yaslamış masasının başındaydı. İkisinin de gözleri çıktığım kapıya çevrilmişti. Sakince gülümsedim. Parmağım kanamıyormuş diye söylendim kağıt havludaki yüzüğü göstererek. Yüzüğün taşındaki boya akmış. Sanki olanlardan haberdar değilmiş gibi Ziya yüzünde şaşkın bir ifadeyle masasından kalkarak bana yaklaştı. Menan ise ondan önce davranmış, yüzüğün sarılı olduğu kağıdı teklifsizce elimden alıp incelemeye başlamıştı bile. Suç ortağı yaklaşmadan hayal kırıklığı içinde söylendi. Ama bunun üzerinde boya falan yok ki. Olayın etkisini kolayca atlatmam hoşuna gitmemişti anlaşılan. Çünkü sildim dedim, hiçbir alınganlık belirtisi göstermeden. Fakat denemek isterseniz bir süre elinizde tutmanız yeterli. Eminim birkaç dakika içinde her yanınız boya içinde kalacaktır. Öyle adi bir yüzeye de benzemiyor. Beklediğim gibi Ziya Efendi de katılmıştı koroya. Yaptığım makul açıklama iş yerine gelmiyordu tabii. Yüzük parmağımı gösterdim. Ama elim kanamıyor dedim alaycı bir tavırla. Elim kanamadığına göre yüzüğün boyasının akmasından başka seçenek kalmıyor. Tabii birinin hiçbir yerim kesilmeden parmağımı kanatabilecek bir büyü yaptığını varsaymazsak. Büyü mü? Diye tekinsiz bir sesle sordum Enan. Onu da nereden çıkardınız? Ziya, ah salak ah dercesine başını salladı. Miss Karen şaka yapıyor diyerek yüzüğü Menan'ın elinden çekti, yakından baktı. Gerçekten de güzel bir yüzük. Nereden almıştınız? Satın almadım, biri verdi. Onun adına üzüldüm. Utanç verici bir durum. Verdiğiniz hediyenin sorunu çıkması. Ne kadar da iyi oynuyordu rolünü. Tanıdık biri değildi dedim ben de oyuna katılarak. Hiç görmediğim biri. Siyah sakallı, siyah giysili bir adam. Bir dilenciydi herhalde diye araya girdi Menan. Şu cami önlerinde dilenenlerden. Ziya şaşırmış gibi baktı. Sen de mi gördün adamı? Bu olay dün gece oldu. Miss Karen'ı otele götürürken. Duraksadı. Aslında adamı ben görmedim. O sırada lastiği değiştiriyordum. Görmediğinde adamın dilenci olduğunu nasıl anladın? Miss Karen'ın söylediklerinden çıkarıyorum. Saçı sakalı birbirine karışmış biri dedi. Aynı adam sonra otelin önündeki camiye gelmiş. Hayır hayır diye kestim sözünü. Aynı adam olduğundan emin değilim. Çok yorgundum. Muhtemelen başka biriydi. Menan ihanete uğramış gibi baktı yüzüme. Bahçeye girdiğimizde sakallı adamı otelin önünde gördüm demediniz mi diye soracak sandım, sormadı. Yani artık böyle düşünmüyor musunuz demekle yetindi. Ama sesi buruk çıkmıştı. Aldırmadım bile. Evet dedim hiç çekinmeden yeşil gözlerine inatla bakarak. Artık böyle düşünmüyorum. Kapı vuruldu. Sekreter kız içeceklerimizi getirmişti. Ziya gülümseyerek bir kez daha koltukları gösterdi. Buyurun, çaylarımızı içerken sohbet edelim. Post uzay çağı dizaynlarına rağmen son derece rahat olan koltuklarımıza yerleştik. Menan artık benden tarafa bakmıyordu. Komplo kurduğu kişi onun istediği gibi davranmadı diye bir de küsüyordu adam. Aldırmadan sütlü çayımı içmeye başladım. Ziya şekerli Türk kahvesi söylemişti kendisine. O da bir yudum aldı fincanından. Sadece Menan dokunmadı sehpada dumanı tüten açık çayına. Küskün, tombul bir çocuk gibi terleyerek öylece oturdu koltuğunda. Sessizliği bu yaşadıklarımızın gizli senaristi olan Ziya bozdu. Nasıl? Çayınız istediğiniz gibi olmuş mu? Aslında olmamıştı. Sütü fazla kaçırmışlardı ama şimdi ağız tadını düşünecek halim yoktu. Güzel, güzel, teşekkür ederim. İyi, sevindim beğenmenize. Her zaman İngiliz konuğumuz olmuyor. Çocuklar da sütlü çay yapmayı beceremeyebiliyorlar. Küskün hemşehrisine döndü. O da fark etmişti Menan'ın burulduğunu. Belki de işine gelmiyordu böyle davranması. Şakayla karışık takıldı. Niye içmiyorsun Menan? Miss Karen'a beğendirdiğimiz çayı sana beğendiremedik mi? Menan koltuğunda toparlandı. Göz ucuyla bana baktıktan sonra yok Ziya dedi mahcup bir tavırla. Beğenmemek ne demek? Soğusun diye bekliyorum. Baksana durduğum yerde terliyorum zaten. Soğuk bir soda söyleyeyim mi? Yok yok istemez. Ben böyle iyiyim. Konuyu değiştirmek için en iyi zamandı. Artık iş konuşmaya başlamalıydık ama kahvesinden bir yudum daha alan Ziya buna izin vermedi. Merak ettim şu sakallı adamı. İlk nerede gördünüz? Hiç yadırgamadım sorusunu. Elbette lafı ya sakallı adama ya da yüzüğe getirecek, konuyu yeniden açacaktı. Çünkü bu konuşmaların hepsi gerekirse ileride bana karşı kullanılacaktı. Bilmiyorum dedim elimdeki fincanı sehpaya koyarken. Bir parkın önünde, bir de cami vardı. Menan konuşmaya hiç istekli değildi. Ziya sormasa belki ağzını bile açmayacaktı. Neresi orası Menan? Şems-i Tebrizi Hazretlerinin türbesi. Gizemli bir ifade belirdi Ziya'nın yüzünde. Şems-i Tebrizi ha? Diye mırıldandı. Bakışlarını bana dikmiş bir an olsun ayırmıyordu. Şems-i Tebrizi'nin kim olduğunu biliyor musunuz Miss Karen? Düşündüm. Dün caminin tabelasında bu adı gördüğümde de düşünmüştüm. Bu ismi daha önce duymuş olmalıydım. Tabii babam anlatmıştır. Başka kim anlatacaktı? Hatırlamıyorum dedim omuz silkerek. Bir derviş olmalı. Düşünceli bir halde başını salladı. Bir derviş ama çok önemli bir derviş. Mevlana'yı Mevlana yapan adam da diyebiliriz. Büyük adammış. Peki neden Şems-i Tebrizi'yi tanımam gerekiyor? Bozulduğumu sanmış olacak ki hemen savunmaya geçti. Tanımanız gerekmiyor. Anlatacaktı, vazgeçti, kararsız kalmıştı. Tanımanız gerekmiyor da. Evet. Niye böyle ikirci biçimde bu adam? Bir rastlantı olmuş aslında. Nasıl bir rastlantı? Şimdi sizin ikinci adınız Kimya ya. Bize gelen bilgilerde Karen Kimya Greenwood diye geçiyor adınız. Doğru. Şems-i Tebrizi'nin karısının adı da Kimya'ydı. Mevlana'nın evlatlığı olan Kimya. Kanım donar gibi oldu. Kimya, Kimya Hanım diye o ses yeniden çınladı kulaklarımda. Kendimi bıraksam dünden beri yaşadığım bütün o kabuslar yeniden üzerime çullanacaktı. Onların amacı da bu olmalıydı. İkisi de gözlerini dikmiş merakla bakıyorlardı. Sözlerin beni nasıl etkilediğini görmek istiyorlardı. Ne var bunda? Babam Kimya ismini çok sevdiği için bana da bu adı vermiş. Ben de bir şey var demiyorum zaten. Sadece tuhaf bir rastlantı. Rastlantı filan değil. Önceden tasarladığınız bir oyun diye geçirdim içimden. Beni delirtmek için başvurduğunuz alçakça bir entrika. Ben suskun kalınca Ziya kuşkulandığımı mı düşündü nedir? Orada ne işiniz vardı diyerek Menan'a döndü. Yolunuzun üstünde değil ki Şemsi Hazretlerinin türbesi. Miss Karen bir evi arıyordu. Bahçeli büyük bir ev. Duraksadı. Yine onu yalanlayacağımı düşünmüş olacak ki bana onaylatma gereği duydu. Yanlış bir şey söylemiyorum değil mi Miss Karen? Öyle bir yeri arıyordunuz. Halimden çok memnunmuşum gibi gülümsedim. Doğru söylüyorsunuz Menan Bey. Geniş bir bahçesi olan büyük bir evi arıyordum. Ziya'ya döndüm. Konya'ya ilk geldiğimde gitmiştik o eve. Babanızın evi mi? Babam hakkında konuşmasına bile öfkelenmemeyi başardığıma göre doğru yoldaydım. Bilmiyorum diye sürdürdüm. Aslında evden çok dini bir merkeze benziyordu. O sinir bozucu güveniyle başını salladı. Mevlevi dergahı. İsterseniz götürürüm sizi oraya. Çok memnun olurum dedim. O evi görmeyi gerçekten istiyordum. Siz nereden biliyorsunuz orayı? Hafif sararmış, iri dişlerini göstererek gülümsedi. Söylemiştim ya, benim babam da Mevlevi'dir. Belki babanız bahsetmiştir. Adı İzzet. Kuyumcu İzzet Efendi derler. Yıllardır gümüş işiyle uğraştı. Babanız Poyraz Efendi'yi tanıyan da o. Uzun yıllar aynı dergahın kapısını aşındırmışlar. İsterseniz babamla tanıştırırım sizi. Vaktimiz olursa dedim, artık aile konusunu kapatıp işe dönmenin zamanı gelmişti. Biraz da yangın hakkında konuşalım mı? İşaret parmağını kibarca havaya kaldırdı Ziya. Konuşalım ama merak ettiğim bir konu var. Babanız hala sizinle birlikte mi? En son 20 küsur yıl önce karşılaşmışlar babamla. Bir daha hiç görmediğini söyledi. Niye sordunuz? Sesim tam istediğim gibi çıkmıştı. Soğuk, uzak, resmi. Yüzündeki güven tuzla buz oldu. Özür dilerim dedi. Beni yanlış anlamayın lütfen. Aslında merak ettiğim kendi babam. Onu anlamak için babanızı soruyorum. Öyle mi? İnanın öyle. Babam Konya'nın en usta kuyumcularından biriydi. Onun çırakları bile bugün şehrin en zengin insanları oldular. Ama o 40 yıl önce nasılsa şimdi de öyle. Manidar bir bakışla süzdüm. Ama gördüğüm kadarıyla sizin mali durumunuz hiç de kötü değil. Sahili kusursuz kesimli ceketinin pahalı kumaşını okşadı usulca. Şükür değil, Osman dedem sayesinde. Duraksadı. Osman dedem annemin babasıdır. Babam tarafı hep çulsuz olmuş. Osman dedem olmasaydı biz de yoksulluk içinde yüzüyor olurduk. Allah rahmet eylesin. Çok akıllı bir adamdı Osman dedem. Peynir ticaretiyle uğraşırdı. İyi bir iş adamıydı. Ben onun geleneğini sürdürüyorum. İnsanların seçimleri dedim. Babanız dini seçmiş. Hemen karşı çıktı. Olur mu canım? Osman dedem de 5 vakit namazında niyazındaydı. Biz de Müslümanız elhamdülillah. Yok, dinle ilgili değil. Bu adamların mayası başka. Meşrebi diye düzeltti bizim küskün Menan. Yani kişiliği, duygusu, düşüncesi, anlayışı, davranışı. Başıyla hemşehrisini göstererek alaycı güldü Ziya. Eski hoca ya, bizden daha iyi bilir bu konuları. Neyse, merak ettiğim konu bu işte. Babam hala eski evinde, eski koltuğunda oturur. Hala aynı kitapların sayfalarını çevirir, aşka gelince aynı şiirleri okur, hala aynı dergaha gider. Tamam, kötü bir şey değil yaptığı ama her gün aynı şeyleri yapmaktan sıkılmaz mı insan? Bunu anlamak için babanızı sordum. Kendi babanıza niye sormuyorsunuz? Umutsuzca baktı. Sormadım mı zannediyorsunuz? Hem de defalarca. Hep aynı yanıtı verdi. Benden cevap bekleme güzel evladım, dedi. Cevaplar burnumuzun dibinde. Ama onları görecek göz nerede?
Menan kendini tutamayarak kıkırdadı. Ziya ters ters baktı ama bir şey söylemedi. Bana döndü yine. Babam ile Poyraz Efendi tarikat arkadaşlığı yapmışlar. Yol kardeşi olmuşlar. Merak ettim. Acaba babanız da benimki gibi mi diye. Tarikat arkadaşlığı, yol kardeşi derken tam olarak neyi kastettiğini bilmiyordum ama Ziya'nın sözlerini içten bulmuştum. Yanıtlamakta sakınca görmedim. Muhtemelen o da babanıza benzer. Artık bizimle birlikte değil. Emin olmasam da inandığım şeyi onunla paylaştım. Pakistan'da yaşıyor. Sağlığı yerinde. Sizin babanız gibi her gün benzer şeyleri yapıyor. Ama o da gayet mutlu. Alt dudağını aşağıya sarkıtarak dalgın söylendi. Acayip adamlar bunlar. Türlerinin son temsilcileri. Çözümsüz bir sorunla karşılaşmış gibi bir süre öylece kaldı. Çok sürmedi. Kahvesinden son bir yudum alarak canlandı. Evet, artık iş konuşmaya başlayabiliriz. Bu kez ben durdurdum onu. Bir saniye lütfen. Çantamdan dizüstü bilgisayarımı çıkardım, açtım. İkonyon dosyasını buldum. Evet, işte burada. Serhat Gökgöz, Nezihe Bostancıoğlu, Kadir Gemelek. Ziya'nın yüzü gölgelenmeye başlamıştı. Aldırmadan sözlerimi sürdürdüm. Bu insanlarla görüşmem gerek. Neden diye sormasına fırsat vermeden açıkladım. Yangını gören insanlar bunlarmış. Polis ifadelerini de okudum ama olayı yaşayan insanlardan öğrenmekte yarar var. Tabii dedi Ziya arkasına yaslanırken. Serhat ile Nezihe Yakut Otel'in personelidir. Onlarla görüşmenizi sağlarız. Ne yazık ki Kadir Gemelek artık bizde çalışmıyor. Yangından yaralı olarak kurtuldu. Tazminatını fazlasıyla verdik. Ama olay sırasında çok korkmuş. Nasıl söyleyeyim? Aklı pek yerinde değil. Ben bulurum onu diye atıldı Menan. Hayret, dili yeniden açılmıştı. Çocukluk arkadaşımdır. Aynı mahallede büyüdük. Ziya iğneleyici bir bakış attı Menan'a. Bulursun, ben de bulurum. Onu demiyorum. Bana döndü. Kadir ne söylediğinin farkında değil. Sözlerine fazla itibar etmemenizi öneririm. Saçma sapan konuşuyor. Neler anlatıyor diye soracaktım ki Ziya kendiliğinden açıkladı. Yakut Oteli uzaylıların yaktığını söylüyor. Kafasında antenler olan bir adamın çamaşırhaneye girdiğini, bütün ütüleri fişe soktuğunu söylüyor. Güzel hikayeymiş diye mırıldandım neşeyle. Uzaylıların yangını niye çıkardığını da söyledi mi? Söyledi. Otelin ışıkları onları yanıltıyormuş. UFO'larını indirecek yer bulamıyorlarmış. Zavallı Kadir kendinde değildi diyerek onayladı hemşehrisinin sözlerini Menan. Saçma sapan konuşuyordu hastanede ama doktorlar düzeleceğini söylemişlerdi. Ben de ne zamandır görmedim onu. Size de görüşmenizi önermem diye akıl verdi Ziya. Siz bilirsiniz ama onunla görüşmek vaktinizi boşa harcamak olur. Demek ki kesinlikle görüşmem gereken biriydi bu uzaylıları gören Kadir. Öteki iki personel dedim bilgisayarıma yeniden göz atarak. Serhat Gökgöz ile Ziya tamamladı. Nezihe Bostancıoğlu. İkisi de hala bizim personelimiz. Ne zaman isterseniz onlarla görüşebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ziya'ya minnetle baktım. Bana çok yardımcı oluyorsunuz. Benim için bir zevk. Hepimiz aynı gemideyiz. Ben kazanmalıyım ki siz de kazanasınız. Siz kazanmalısınız ki ben de kazanabileyim. Beğeni dolu bir ifade yerleştirdim gözlerime. Profesyonelce düşünmeniz ne kadar güzel. Birçok müşteri bizden çekilir. Oysa sizin de dediğiniz gibi hepimiz aynı gemideyiz. Bu düşüncenizi takdir ettiğimi söylemek zorundayım. Ancak sizden bir ricam daha olacak. Şu iki personelinizi olay yerine gönderir misiniz? Tıpkı Menan gibi o da hayrete düşmüştü. Olay yerine mi? Neden? Gördüklerini, yaşadıklarını olay yerinde anlatmalarını istiyorum. Böylece olay gözümde daha kolay canlanıyor. Dolayısıyla yazacağım raporda daha gerçekçi oluyor. Tabii Londra'dakiler de tazminat çekini daha kolay imzalıyor. Memnuniyetle ışıdı Ziya'nın esmer yüzü. İlginize teşekkür ederim. Aslında bu mesele ne kadar çabuk çözülürse işimiz de o kadar kolaylaşacak. Koca tesis yıkıntıya dönüştü. Yeniden hizmete sokulmayı bekliyor. Her an her dakika para kaybediyoruz. Ne kadar çabuk hallederseniz size o kadar minnettar kalırız. Şimdi rüşvet teklif edecek diye düşündüm ama gülümseyerek hiç merak etmeyin dedi. Serhat ile Nezihe'yi olay yerine göndereceğim. 12. Ölenlerin ruhuna Allah rızası için El Fatiha. Yakut Otel, kentin kuzeyinde yeni açılmış geniş bir caddenin üzerindeydi. Bahçesi, yüzme havuzu, destek binalarıyla birlikte toplam 3500 metrekarelik alan üzerine kurulmuş olan Konya'nın bu en güzel oteli Şimdi kavruk bir bina iskeleti gibi dikiliyordu karşımızda. Ahşapları kömür olmuş pencereler, siyah bir isle kaplanmış odalar, ısının etkisiyle eğilmiş metaller, erimiş boyalar, kararmış cam parçaları. 9 katın 9'u da yanmıştı. Eğer otel tadilatta olmasaydı 2 kişi değil onlarca insan ölebilirdi. Malezya'da böyle bir otel yangını davası vardı. 11 katlı otelin sadece üstteki 4 katının yanmasına rağmen 17 kişi ölmüştü. 5'i yanarak, 12'si dumandan boğularak. Yakut Otel'in tadilatta olması büyük şanstı. Serhat ile Nezihe gelmeden önce Menan'la otelin yıkıntılarını dolaşmış ama bu mezbelelikte ne bir kanıt ne de bir ipucu bulabilmiştik. İçerinin yanmış ahşap, boya, plastik karışımı ağır kokusuna daha fazla dayanamayarak kendimizi dışarı atmamızın üzerinden çok geçmeden lacivert bir Mercedes 5-6 metre ötemizde durdu. İçinden iki genç adam ile orta yaşlı bir kadın indi. Genç adamlardan arabayı kullananı iri yarıydı. Saçını tümüyle kazıtmıştı. Gözlerinde dış camı ayna gibi olan bir güneş gözlüğü vardı. Ama daha ilginç olanı bu sıcak havaya rağmen ellerindeki süet kahverengi eldivenlerdi. Zaten yanımıza da yaklaşmadı. Uzaktan eldivenin içindeki sağ elini sallayarak bizi selamladı. Karşılık vermedim. Menan başını usulca eğerek selam aldı. Ardından adam tuhaf bir şey yaptı. Arka cebinden çıkardığı bezle Mercedes'in kapı kollarını temizlemeye başladı. Menan dişlerinin arasından "Manyak!" diye mırıldandı. Kendisine baktığımı fark edince fısıltıyla açıkladı. "Bu Cavit temizlik manyağıdır. Eldiveni de o sebeple takıyor, kir bulaşmasın diye." Aslında fısıltıyla konuşuyor olmasına hiç gerek yoktu. Bize yaklaşan öteki adamın gözü Menan'ın arabasındaydı. Sağ eliyle siyah Mercedes'in kaportasına hayranlıkla dokunduktan sonra "Bu arabayı nereden buldun Menan Bey?" diye sordu yılışık bir tavırla. "Pek afiliymiş. İşler yolunda ha?" "Nasıl yani? Menan arabayı yeni mi almıştı? Belki de Ziya'nın yetkili acentemize bize yaptığı ihanet karşılığı verdiği bir ödüldü. Bu konuyu da araştırsam iyi olacaktı." Menan da rahatsız olmuştu genç adamın sözlerinden. Pisliğe bakar gibi bakarak "Seni alakadar etmez, işine bak." dedi, sonra bana döndü. "Bu arkadaş Serhat," diye tanıttı. "Serhat Gökgöz. Bu hanım da Nezihe, Nezihe Bostancıoğlu." Zayıf, kara kuru bir kadındı Nezihe. Lacivert bir eşarbın çerçevelediği incecik yüzünden yılların bezginliği, yorgunluğu akıyor, kestane rengi gözleri çıkık elmacık kemiklerinin üzerinden bir parça ürkek ama daha çok kuşkuyla bana bakıyordu. Serhat gençti, 25'lerinde filan. Kıvırcık saçlarını kısa kestirmişti. Gömleğinin açık yakasından tüysüz göğsünde sallanan muska şeklinde bir madalyon görünüyordu. Ellerini pantolonunun ceplerine sokmuş, griye çalan mavi gözlerinde umursamaz, neredeyse küstah bir ifadeyle "Geldik işte, sor ne soracaksan" der gibi dikiliyordu karşımda. "Geldiğiniz için teşekkür ederim" diyerek başladım söze. "Sanırım niye geldiğinizi biliyorsunuzdur." "Bilmiyoruz," dedi Serhat. Konuşurken sağ elini cebinden çıkarmıştı. "Ziya'yı bir gidin," dedi, "geldik." "He," diye başını öne doğru salladı Nezihe. "Allah ondan razı olsun. Ziya Bey gidin," dedi, "geldik." Tam düşündüğüm gibiydi. İkisi de Ziya Bey'in ezberlettiği sözleri söyleyeceklerdi. Beni şaşırtan Menan oldu. Gözlerini Serhat'ın suratına dikerek "Artık Ziya Bey'i unutun," diye söylendi. Kısa, kütüz bacaklarının üzerinde dimdik durmuş, ellerini beline dayamıştı. "Burada artık Ziya Bey yok, kanun var." Eliyle arkadaki yıkıntıyı gösterdi. "Şu otelin haline bakın. Cayır cayır yanmış güzelim bina. Milli servet bu. Üstelik 2 de insan öldü. Evi, ailesi olan sizin gibi, bizim gibi 2 insan. Miss Karen bu soruşturma için ta Londra'dan kalktı geldi. Bu iş çok ciddi. Bak, size peşinen uyarayım. Eğer yalan, yanlış bir şey söylerseniz..." Neden bu kadar sert çıktığını anlayamadım. Serhat'ın Mercedes'le ilgili sözlerinin intikamını mı almak istiyordu? Ama Serhat öyle kolay boyun eğecek bir adama benzemiyordu. "Niye öyle söylüyorsun Menan Bey?" diye kesti sözünü. "Ne zaman yalan yanlış konuştuğumuzu gördün? Ayıp oluyor ama yabancı hanımın önünde." Tuhaf şey, yabancı hanım demesi ağrıma gitti. Bunu yaptığıma kendim de şaşarak "Ben yabancı değilim," dedim. Doğrudan Serhat denen oğlanın kirpiksiz, çipil gözlerinin içine baktım. "Ben de Konyalı sayılırım. Babam daha sizde olmadan bu sokaklarda dolaşıyordu." "O Konyalı değil ki," diye beni destekledi Menan. "Antalya'dan geldi buraya. Bizimle hiç alakası yok." Serhat nefretle baktı Menan'a. Şimdi üzerine atlayacak diye korktum. Korktuğum gibi olmadı. Bakışlarını bana çevirdi. Kusura bakmayın Karen Hanım, dedi. Gözlerindeki meydan okumanın yerini zorunlu bir saygı almıştı. Size lafım yok. Menan Bey yanlış konuştu, onun için öyle söyledim. Menan karşılık verecekti. Kaş göz işareti yaparak durdurdum onu. Neden bu kadar sinirleniyordu anlayamamıştım. Ortalıkta abartacak bir durum yoktu. Tamam, bu yeni yetme biraz terbiyesizdi ama şu ana kadar yanlış bir davranışta bulunmamıştı. Yoksa bu tartışmada bir düzen miydi? Menan beni savunuyormuş gibi yaparak özellikle bir gerginlik mi yaratmak istiyordu? Aramızda böyle bir anlaşmazlık doğarsa Serhat ile Neziye bizimle konuşmaktan vazgeçebilirdi. Ziya ile Menan'ın yeni planı bu muydu? İyi de bu tezgahı ne zaman kurmuş olabilirlerdi ki? İkonyon Turizm'den ayrıldıktan sonra Menan'ın ofisine gitmiştik. Eski Selçuklu hükümdarlarının sarayının bulunduğu Alaaddin Tepesi'nin yakınlarında mütevazi bir apartman dairesindeydi yetkili acentemiz. Orada Londra'ya gelmeyen belgelere göz atmıştım birkaç saat. Menan yanımdan hiç ayrılmamıştı. Ardından da kaldığım otele dönmüş, yangın yerinde araştırma yapmak için uygun giysiler geçirmiştim üzerime. Yarım saat kadar sürmüştü bu. Evet, işte o arada telefonla konuşarak tezgahlamış olabilirlerdi bu planı. Böyle inceden inceye tasarlayarak bunu yapmış olabilirler miydi gerçekten? Hepsi mi oyuncuydu bu adamların? Menan'ı süzdüm. Benden çekindiği için şimdilik dışa vuramasa da öfkesinin ilk fırsatta patlayacağı kesindi. Belki de Serhat'la kişisel bir meselesi vardı. Öyle ya da böyle, nedeni ne olursa olsun bu soruşturmayı engelleyecek bir gerilime izin veremezdim. Menan'ın neredeyse yarı yaşındaki Serhat'la ağız dalaşına girmesine fırsat tanımadan "Serhat Bey bize yardımcı olmaya çalışıyor," dedim. Çatılmış ince kaşlarının altındaki açık renk gözlerini sinirli sinirli kırparak "Ben de onu diyorum Karen Hanım," diye atıldı muska madalyonlu yeni yetme. "Biz dürüst insanlarız. Bizde hile hurda yoktur. Ne gördüysek, ne biliyorsak hepsini anlatmaya hazırız. Yoksa gelir miydik buraya?" Nezihe yine başını öne doğru salladı. "He, gelir miydik hiç?" Serhat tartışmanın heyecanına kapılmış sözlerini sürdürüyordu. "Yok kanunmuş, yok bilmem neymiş. Bunlarla bizi korkutmaya ne gerek var?" Belki de haklıydı. Daha konuşmanın başında tehdit etmeye başlamıştık onları. Anlamsız yere sert çıkmıştı Menan. Yok yok, bunlar Ziya ile bir entrika çeviriyorlardı. Bundan sonra inisiyatifi asla yetkili acentemize bırakmamaya karar vererek "Haklısınız, bunlara hiç gerek yok," diyerek toparladım. "Demek ki birbirimizi yanlış anlamışız. Ama İngilizlerin bir lafı vardır. Sonu iyi gelsin. Sorunu çözdüğümüze göre işimize bakabiliriz." Kimseden itiraz gelmeyince çantadan el kamerasını çıkardım. Nezihe kamerayı görür görmez irkildi. "O da ne öyle?" "Kamera. Konuşurken sizi kameraya alacağım. Anlattıklarınızı unutmamak için." "Filme mi çekeceğim beni?" "Evet, öyle de diyebiliriz." Sanki çekime başlamışım gibi eliyle yüzünü kapatarak kameradan uzaklaştı. "Aman yok, beni filme neyin çekmeyin." "Çekinecek bir şey yok ki, merak etmeyin. Televizyona falan çıkmayacaksınız. Sadece ben bakacağım." "Yok, ben heyecanlanırım. Ben ona konuşamam." "Korkma bacım," diyen Menan yetişti yardımıma. "Bildiğin kamera yap, fotoğraf makinesi gibi bir şey. Sen konuşmana bak." "Olmaz," dedi başını inatla geri atarak. "Vallahi olmaz. Öyle kameraya neyin konuşamam ben." Serhat bile kadının anlamsız nazlanmasına dayanamadı. "Uzatma abla," dedi yatıştırmak için. "Altı üstü bir kamera. Neyinden çekiniyorsun?" "Olmaz," dedim Serhat. "Ben kendimi bilmiyor muyum? Geçen sene şu sakallı televizyoncu abi geldiğinde de konuşamadıydım ya. Otelimizi tanıtacaktı da çamaşırcı Hasibe konuşmuştu hani." Kadın kararlıydı. Çekim yaptırmayacaktı. "O zaman şöyle yapalım," dedim onu daha fazla ürkütmemek için. "Sizi kameraya çekmeyelim ama sesinizi kaydedelim." Hemen kabul etmedi. Yoksa onu kandırıyor muydum? "Yani görünmeyeceğim değil mi?" "Görünmeyeceksiniz. Sadece konuşacaksınız." Bana güvenmiyordu. Yardım dileyen gözlerle arkadaşına baktı. "Merak etme Nezihe abla, dedi Serhat. "Filme falan çekilmeyeceksin. Karen Hanım söz verdi işte." "İyi o zaman." Yine de endişesi geçmemişti. Bana bakarak söylendi. "Ama bak çekerseniz..." "Çekmeyeceğiz. İzniniz olmadan kameraya çekemeyiz." "İznim yok," diye tekrarladı. "Beni çekmeyin. Sadece sesinizi kaydedeceğiz." "Teybe mi?" "Teybe." Usulca başını yana eğdi. "Tamam, teybe olur." Kamerayı yerine koyup kayıt cihazını çıkardım. Sonunda işe başlayabilecektim. Kayıt tuşuna basarak "Konya Yakut Otel yangını davası" diye dosya başlığını söyledim. Yanımızda iki görgü tanığı var. Serhat Gökgöz ile Nezihe Bostancıoğlu. Nezihe'nin yine sorun çıkarmasından çekindiğim için kayıt cihazını önce Serhat'a uzattım. Oteldeki göreviniz? Alt katların güvenlik amiriydim. Yangın çıktığında otelde miydiniz? Oteldeydim. Resepsiyonda çay içiyordum. Yalnız mı? Yalnız, tek başıma. Otel tadilattaydı. Ertesi gün boyacılar gelecekti. Otelde 5 kişiydik. Kadir abi, rahmetli Mecit ile Hüseyin, bir de Nezihe abla. Kadın yine başını öne doğru sallayarak onayladı onu. He, 5 kişiydik. Kayıt cihazını kapattım. Neler oluyordu? Önce bana, sonra birbirlerine baktılar. Şaşkınlıkta Mena'nın da onlardan kalır yanı yoktu. Ne yapmak istiyordu bu yabancı kadın böyle? Niyetimi basit sözcüklerle açıkladım. Binanın içine girebilir miyiz? Yangın sırasında yaşadıklarınızı yerinde göstererek anlatırsanız daha iyi olacak. Serhat'ın gözlerinde soru dolu bir ifade belirdi. Karşı çıkamayacağı iki sözcüğü söyleyerek sürdürdüm ricamı. Ziya Bey'le de böyle konuşmuştuk zaten. Otelin içine girerek anlatacaktınız başınıza gelenleri. Yılışık bir gülümseme belirdi Serhat'ın kansız ince dudaklarında. Bizim için sorun yok ama bina moloz, cam dolu. Sizin bir yerinizi kesmenizi istemem. Bir yerinizi sözcüklerinin üzerine basa basa konuşmuştu. Kendini mafya sanan bu zibidinin ne demek istediğini anlayacak kadar Türkçe'ye hakimdin. Londra'da bir Türk şirketinde sekreterlik yaptığım sıralar birlikte çalıştığımız Türkan abla öğretmişti bu dilin gizli anlamlarını, argolarını. Türkan ablanın ağzı o kadar bozuktu ki erkek Türkan derlerdi ona. Bir dilin küfürlerini bilmiyorsan o dili öğrendim sayma kendini derdi. Eğer bugün Türkçeyi İngilizce kadar iyi konuşabiliyor, yazabiliyorsam bunu babamdan çok Türkan ablaya borçluyum. Serhat denen dallamanın, bu lafı da Türkan ablam öğretmişti bana ki Türkçenin en çok hoşuma giden argo sözcüklerinden biridir. Ne demek istediğini bal gibi anlamama rağmen cahil İngiliz kadınını oynamak işime geldi. Teşekkür ederim beni düşündüğünüz için dedim ciddiyetimi bozmadan. Çok kibarsınız ama ben böyle yerlerde gezmeye alışkınım. Mesleğin cilveleri işte. Sizin için sorun olmadığına göre sohbetimize içeride devam edebiliriz. Girmem filan diye tutturur diye Nezihe'ye sormadım bile. Onun da peşimize düşüp gelmesini umuyordum. Yaptı. Ama yangın yerine girerken durdu. Bakışları üçümüzün yüzünde gezindi. Allah rızası için ölenlerin ruhuna El Fatiha dedi. Nezihe ile Menan Arapça sözcükler fısıldamaya başladılar. Serhat duayı bilmiyordu ama biliyormuş gibi dudaklarını kıpırdatıyordu. Ben avuçlarımı onlar gibi usulca yukarı çevirmekle yetindim. Çok kısa bir duaydı. Üçü de ardı ardına amin diyerek ellerini yüzlerine sürdüler. Ben yapmadım. Huzur içinde uyusunlar demekle yetindim. Metal parçacıklarına, cam kırıklarına basmamak için büyük bir dikkatle adeta parmaklarımızın ucunda yeniden yürümeye başladık. Bir zamanlar otelin lobisi olan geniş bir alana geldiğimizde üzgün gözlerle etrafa bakınan Menan daha biraz önce burayı görmüş olmasına rağmen kederle mırıldandı. Yazık be, çok yazık. Canım otelin haline bak. Resepsiyonun bulunduğu yer olduğunu tahmin ettiğim metal yığınını gösterdi. Defalarca gelmiştim buraya. En sonunda Mr. Simon'la gelmiştik. Şimdi bana bakarak açıklıyordu. Yemeklerine bayılmıştı Mr. Simon. Gece de burada konaklamıştı zaten. Yeşil gözleri yeniden yanmış lobiyi taradı. Yazık be, çok yazık. Menan'ın sızlanmasıyla kaybedecek vakit yoktu. Dışarının sıcağı mı, ağzımıza burnumuza dolan küller mi, genzimizi yakan şu pis koku mu, belki hepsi birden havayı ağırlaştırıyor, soluk almamızı güçleştiriyordu. Kayıt cihazını açarak Serhat'a uzattım. Evet, yangın anında nerede oturuyordunuz? Yanıt yerine eliyle başımızın üstünü gösterdi. Burada durmayalım, avize düşebilir. Başımı kaldırınca tam tepemizde lambaları patlamış, camları simsiyah olmuş devasa bir avizeyle karşılaştım. Serhat haklıydı. Her an üzerimize düşebilirdi. Birkaç metre sağa kaydık. Sanırım burası güvenli dedim kayıt cihazını yeniden uzatırken. Evet, olay sırasında nerede oturuyordunuz? Sanki yangın çıkmamış da lobi eski halindeymiş gibi hiç duraksamadan eliyle sağ tarafı gösterdi. Şurada, koltukların olduğu yerde. Koltukların olduğu yerde şimdi sadece yanmış plastiklerin eriyerek üzerlerine yapıştığı enli metal çubuklar vardı. Yani resepsiyon masasının tam karşısında. Yangın çıktığını nasıl fark ettiniz? Komik bir şey söylemişim gibi güldü. Nasıl fark etmeyeyim? Bomba gibi patladı. Olayın ayrıntılarını raporlarda okumuştum ama bir de ondan duymak istiyordum. Ne patladı? Tiner bidonları. Tiner bidonlarının ne işi vardı otelde? Anlattım ya, otel tadilattaydı. Boya yapılacaktı. Tiner bidonları, boya kutuları hepsi aynı odadaydı. Hepsi tutuşmuş. Patlama o kadar şiddetliydi ki deprem olmuş gibi oturduğum koltuk öne doğru savruldu. Sarsıntının şiddetinden elimdeki çay bardağı yere düştü, tuz da buz oldu. Nezihe'ye döndüm. Ya siz, patlama olduğu sırada neredeydiniz? Hazırlıksız yakalanan kadıncağız, ben mi? Diye kekeledi. Evet siz, o sırada oteldeymişsiniz. Kahverengi gözlerini kaçırarak yanıtladı. Oteldeydik, ütü odasında. Rahmetli Mecit, Hüseyin, bir de ben. Kadir abi yoktu yanımızda. Ütülerin, masaların üzerini naylonla kaplıyorduk. Ertesi gün boya yapacaklardı ya, ortalık batmasın diye. Nasıl fark ettiniz yangın çıktığını? Deminden beri benden kaçırdığı gözlerini nihayet yüzüme çevirdi. Konuşmanın verdiği heyecan nihayet utangaçlığını bastırmıştı. Mecit kokuyu aldı. Bir şey yanıyor dedi. Hüseyin'le ben önce anlamadık, sonra biz de duyduk kokuyu. Nur içinde yatsın. Mecit gençti, ayağını tezdi. Gidip bir bakalım şuna diyerek yan odaya seyirtti. Hüseyin de peşinden. Tam kapıyı açacakken kıyamet koptu. Öyle böyle değil. Sanki toprak yarıldı da yerin altı üstüne çıktı. Yığılıp kalmışım. Mecit ile Hüseyin orada rahmetli olmuş. Benim üstüme çamaşırhanenin kapısı düşmese ben de sizlere ömür. Peki sizi kim kurtardı yangında? Gözlerinden mahcup bir parıltı geçti. Sanırım ölmediği için hem seviniyor hem de utanıyordu. Kadir abi kurtarmış. Patlamayı duyunca yetişmiş, sırtlayıp çıkarmış beni dışarı. Raporlarda bu bilgi yoktu işte. Yanlış anlamadığımdan emin olmak için sordum. Kadir Gemelek mi? Yangında yaralanan diğer kişi. He, Kadir abi bizim ekibin başıdır. Bu işi de o bulmuştu bana. Allah ondan razı olsun, çok iyi adamdır. Eğer Kadir abi olmasaydı ben de Mecit ve Hüseyin gibi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştum çoktan. Kadir de yaralanmış. Sizi dışarı taşırken mi oldu bu iş? Bilmiyorum ki abla, dedi Nezihe incecik boynunu bükerek. Ben bayılmışım, bir şey görmedim ki. Benden en az 20 yaş büyük bir kadının saygı gereği bana abla demesi içime dokundu. Bu kadını sevmeye başlamıştım galiba. Yok, taşırken olmadı diyen Serhat'ın sözleriyle yeniden döndük konuya. Nezihe ablayı çıkardıktan sonra Kadir yeniden içeri daldı. İşte o zaman yaralandı. Yani Nezihe Hanım'ı dışarı çıkardığında siz Kadir'i gördünüz. Gördüm tabii. Hatta abi girme dedim. Dinlemedi. Sen Nezihe'ye bak. Mecit ile Hüseyin'i çıkaracağım dedi. Gözü kara adamdır Kadir diyen Menan da katıldı konuşmaya. Çocukluk arkadaşım diye söylemiyorum. Mangal gibi bir yüreği vardır Kadir'in. Sesi titriyordu. Duygulanmış gibiydi. Yanlış mı algılıyordum? Yok, gerçekten de etkilenmişti Menan. Neredeyse nemlenmiş gözlerinden ilk damlalar düşecekti yangın yerinin toz ve külle kaplı zeminine. Yetkili acentemizi duygusallığıyla baş başa bırakıp Serhat'a döndüm yeniden. Siz ne yapıyordunuz o sırada? Onu suçlamak gibi bir niyetim olmamasına rağmen alındı. Ne yapacağım dedi azarlar gibi bir sesle. Nezihe ablaya yardım ediyordum. Kadın başından yaralanmıştı. Yüzü gözü kan içindeydi. He dedi Nezihe yine başını sallayarak. Yüzüm gözüm kan içindeydi. Hemen itfaiyeye haber vermediniz yani. Başta biraz şaşırdım tabii. İnsan böyle olaylara alışık olmayınca. Fırsatını buldu ya, Menan yine soktu lafı. Panikledim desene şuna. Evet, panikledim. Ne olmuş? Sen olsan ne yapardın acaba? Yine ağız dalaşına başlayacaklardı. Fırsat vermedim. İtfaiyeyi ne zaman aradınız? Kendimi toparlar toparlamaz aradım. Çok geçmedi yani. Zaten Nezihe abla da kendine gelmeye başlamıştı. Ama itfaiye yetkilileri yangının çıkışından bir saat sonra bize haber verildi diyorlar. İnce kaşları iyice çatıldı. Bizim Menan'ınkinden daha iri ter damlaları belirdi alnında. Çünkü dedi yutkunarak. Çünkü patlama yangından çok sonra olmuştu. Olanı biteni ayrıntısına kadar bilmeme rağmen yüzüme meraklı bir ifade yerleştirerek sordum. Öyle mi? Bunu bilmiyordum işte. Raporları okuduğumu bildiğinden yalan söylediğimin farkında olan Menan yadırgayan gözlerle beni süzdü. Şimdi açık verecek ya da Serhat'ın işine yarayacak bir laf edecek diye düşündüm. Hayret yapmadı. İstifini bozmadan dinlemeyi sürdürdü. Tabii diye açıkladı Serhat. Önemli bir iş yaptığından emin olarak. Yangın depo bölümünde çıkıyor. Yani boya ile tinerlerin konulduğu odanın hemen yanında. Prizdeki elektrik kontağında. Önce yerdeki halı tutuşuyor, sonra perdeler, yatak örtüleri filan. Oradan da boya ile tinerlerin bulunduğu çamaşır odasına sıçrıyor. Ve tutuşan tiner bidonları bomba gibi patlıyor. Yani yangının çıktığı oda başka, tinerlerin patladığı yer başka. Aradan epey bir zaman geçmiş. İtfaiyeciler yangının çıktığı saati hesaplayarak bize geç bilgi verildi diyorlar. Koku filan duymadınız mı? Yani patlamadan önce. Yok, nasıl duyayım? Yangın bir kat altta. Sinirleri bozulmaya başlamıştı. Evet, bu iyiydi işte. Üzerine gitmek yararlı olacaktı. Biraz daha öfkelenirse kontrolü kaybeder, gizlemek istediği bilgileri de ağzından kaçırabilirdi. Ne bileyim, koku havalandırmadan filan sızabilir de. Kesin bir tavırla reddetti. Hayır, ben koku filan duymadım. Yine de itfaiyenin olay yerine gelmesi epeyce uzun sürmüş. Gri gözleri alev alev yanmaya başlamıştı. Gecenin o saatinde Konya'da trafik varsa benim suçum mu? Ben sizi suçlamıyorum ki, dedim sakin bir ses tonuyla. Sadece olayın nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorum. O yüzden öğrenmek istiyorum ayrıntıları. Bu kadar inceleyip sık dokunmamın nedeni bu. Soran bakışlarımı terden sırılsıklam olmuş yüzüne diktim. İtfaiyeye haber verdikten sonra ne yaptınız? Ambulansı aradım. Yaralılar var dedim. Öyle olmadığını bildiğim halde özellikle sordum. Kadir'i içeriden çıkarmıştınız yani. Gri gözlerindeki parıltı gölgelendi. Kadir'i ben çıkarmadım. İtfaiyeciler kurtardı. Yani Kadir'i öylece bıraktınız mı içeride? Bakışlarını kaçırarak kendisinin de inanmadığı bir yanıt verdi. Nezihe ablayı yalnız bırakmak istemedim. Yüreğim yemedi desene şuna. Uyarılarıma rağmen Menan dayanamayıp araya girmişti yine. İyice sinirlendirip kaçıracaktı bu insanları sonunda. Hayret, Serhat bu defa bozulmadı. Kendini suçlu hissederek savunmaya geçti. Ardından gitmeye gayret ettim. Her tarafı alev sarmıştı, giremedim. Ama itfaiyeciler girdi, dedi Menan. Eline güçlü bir koz geçirmenin verdiği cesaretle. Senin giremediğin yere girdiler. Bizim Kadir'i sağ salim dışarı çıkardılar. Belki sen daha önceden girsen, Kadir şimdi daha iyi olacaktı. Köşeye sıkışmış gibiydi Serhat. Onlar işi biliyorlar. Ben nereden bileyim yangından adam nasıl kurtarılır? Küçümseyen gözlerle baktı Menan. Tüh ulan kalıbına, diye söylendi. Bir de delikanlıyım diye dolaşıyorsun. Bu sözler bardağı taşıran son damla oldu. Serhat öfkeyle dikildi Menan'ın karşısına. Ne diyorsun lan sen, diye gürledi. Ne olmuş benim delikanlılığıma? Yaşına hürmeten bey deyip duruyorum. Bak fena olur sonra. Menan gerilemedi. İri gövdesinden beklenmeyen bir çeviklikle kavgacı bir horoz gibi dikildi bu deli bozuk gencin karşısına. Ne yaparsın lan? Elinden geleni ardına koyma. Gel lan, gel bakalım ne yapacaksın. Biraz daha geç kalsam gireceklerdi birbirlerine. Ne yapıyorsunuz siz? Sesim yeterince güçlü değildi ama etkili oldu. Konya'nın göbeğinde bir İngiliz kadından böyle bir tepki beklemiyor olacaklar ki ikisi de durdu. Kendinize gelin. Menan kemküm edecek oldu. İlgilenmedin ötekine döndüm. Bana bakın Serhat Bey, sorularımı doğru dürüst cevaplayacaksanız cevaplayın. Yapmayacaksanız gidin. Ziya Bey'den öğrenirim olayın gerisini nasıl olsa. Ziya Bey lafını duyunca sıkılı yumrukları açıldı, omuzları düştü. Kusura bakmayın, dedi bakışlarını kaçırarak. Benim hiçbir suçum yok bu işte. Ama herkes beni suçluyor. Ziya Bey bile üstüme geldi. Ben nasıl fark edeyim ki depoda çıkan yangını? Elimden geleni yaptım işte. Herkese haber verdim. Daha ne yapayım? Kadir abiye gitme dedim, gitti. Ben de içeri girip ölse miydim? İsyanı içtendi. Lobinin morali bozan görüntüsü, boğucu havası sadece onu değil hepimizi gerginleştirmişti. Sakin olun diyerek herkesi yatıştırmaya çalıştım yeniden. Birbirimize bağırıp çağırarak bir sonuç alamayız. Birbirimizi dinlemeyi öğrenelim. İtiraz genç oğlandan değil bizim mülayim görünüşlü Menan'dan geldi. Nasıl sakin olalım Miss Karen, dedi kan çanağına dönmüş gözlerini yüzüme dikerek. Adam en yakın arkadaşımı ölüme terk etmiş. Yok, artık anlamıştım. Kesinlikle soruşturmayı sabote etmek istiyordu bu adam. Neden anlamıyorsunuz Menan Bey, diye bağırdım. Şu anda arkadaşınız için yapabileceğimiz bir şey yok. Bir soruşturma yürütmeye çalışıyorum burada. Lütfen dilinizi tutun artık. Tutmayacaksanız da buyurun, bizi dışarıda bekleyin. Suratı kıpkırmızı oldu ama yanımızdan da ayrılmadı. Ziya ne olursa olsun onları yalnız bırakmayacaksın, diye uyarmış olmalıydı. Yeniden Serhat'a döndüm. Evet Serhat Bey, siz kaldığımız yerden... Yok, dedi kararlı bir tavırla başını sallayarak. Ben artık konuşmak istemiyorum. Menan'ı işaret etti. Biraz daha burada durursam başım belaya girecek. Ziya abiye de ne söylerseniz söyleyin. Döndü, çıkışa yürüdü. Uzaklaşmakta olan Serhat'ın ardından baktım çaresizce. Birkaç adım attıktan sonra durdu, başını çevirdi. Ne yapacağını bilemeden öylece dikilen Nezihe'ye seslendi. Geliyor musun abla? Nezihe göz göze gelmekten kaçınır gibi yüzüme baktıktan sonra "He, geliyorum," dedi aceleyle. "Geliyorum ya." Başını öne doğru sallamayı unutmamıştı yine.